Ayrım 33, Rehine Elizabeth Lovell, sayfa 397. Grace telefonu aldı ve çalma seslerini saymaya başladı. Dördüncü çalışta bir erkek sesi "Buyurun" dedi. "Hector Rivas ile görüşmem gerekiyor" dedi Grace İngilizce olarak. "Koyen habla" diye sordu adam. "Dipnot, Koyen habla kim arıyor İspanyolca?" "Hector ne istediğimi biliyor. Eğer bilmeni istiyorsa sana söyler. Ona ver telefonu." Faro'ya bekledi ve bekledi ve bekledi. Tam Hector'ın yemi yutmadığını düşündüğü anda Grace konuşmaya başladı. "Merhaba Hector." "Ah sayın yargıç, ne kadar sertsiniz" dedi Hector İspanyolca. "Zavallı Fernando incinmiş. Oysa ki o oğlunuza çok iyi bakıyor."
"Baksa iyi olur. Hayatta ve iyi olmayan bir Lane ile 100 milyon dolarını bir daha asla göremezsin."
Hector ritmik sulu bir ses çıkardı.
"Lane'i telefona ver" dedi Grace.
"Mümkün olmamak" dedi Hector homurdanarak. Grace yüzünü buruşturdu. Hector kelimeleri ağzında geveleyerek konuşuyordu. Kokainli sigara çektiği kadar içki de içiyordu. "Oldukça mümkün. Lane'in hayatta olduğuna dair bir kanıtım olmazsa Ted'in dosyalarını alamazsın."
"Çocuk iyi o. Sözüme güven."
"Ve al sana 100 milyon dolar. Al bunu bankaya götür."
Hector yüksek sesle bir kahkaha patlattı.
"İşleri zora sokuyorsun."
Hector İspanyolca bağırarak bir emir verdi. Grace sesi kapatan tuşa bastı ve "Onu zorladığımı düşünüyor. Birine Lane'i getirmesini söyledi" dedi. Faroe'nin sırıtışı beyaz dişlerinden ibaretti. Lane'in sesi gelir gelmez Grace sesi açtı.
"Anne, iyi misin?" diye hızlıca sordu Grace.
"Evet sanırım. Bana akşam yemeği için Big Mac bile aldılar. Oley."
"İhtiyacın olan her şeyin var mı?" diye dikkatlice sordu Grace.
Ah, Lane önce tereddüt etti. Sonra annesinin ne sorduğunu anladı.
"Evet, ihtiyacım olan her şeyim var. Ben, hey bir dakika bekleyin, daha konuşmam bitmemişti."
"Gördün mü?" diye sordu Hector İspanyolca. "Oğlun iyi. Şimdi, kocan nerede?"
"Eski kocamdan mı bahsediyorsun?" diye sordu Grace. "Ted'i en son gördüğümde elleri kelepçeli, bacaklarından zincirler sarkar bir halde ve ağzında bir tıkaçla bir aracın bagajına tıkılmıştı. Joe Faroe her şeyi halletti."
Faroe sessizce güldü.
"Ne kadar hoş," dedi Hector kıkırdayarak gülerken. "Onu şimdi bana getirin, ben de size Lane'i vereyim."
"Hayır."
"Kue?" diye keskin bir şekilde sordu.
"Dipnot kue, ne?" İspanyolca.
"Senin de Meksika'nın herhangi bir bölgesinde iş yapmayacağım. Bu konuda pazarlık yapmıyorum."
"Ben çok üzgün. Sen güvenmiyor Hector'a."
"Evet, üzücü ve bu durum değişmeyecek," dedi Grace ciddi bir şekilde. Tırnakları avuç içlerine saplandı. "Takas için sınırın bu tarafında bir yer seç. Buluşmak için 2 saatim var."
"Ah, gerekirse çocuğu akşamüstü öldürürüm."
"Bu kadar aptal olmadığını biliyorum," dedi Grace. "Özellikle de içki ve kokainden uzak olduğunda."
"Sorun şu ki Ted'i sonsuza dek bagajda tutamayız."
Hector o kadar şiddetli güldü ki neredeyse boğulacaktı.
"Ne kadın, ama geçemem ben sınırı."
"Eğer tonlarca esrar geçebiliyorsa sen de geçersin. Geçmek için milyonlarca nedenim var."
"Bilgi elinde mi?" diye son derece süratli bir İspanyolcayla sordu Hector. "Bankalar, transferler, tüm numaralar, anlıyor musun?"
"Anlıyorum. İstediğin şey elimizde. Faroe, ah dedi konuşmaya ikna etti."
"Tüm bu kayıtlar gerçekten elinizde mi?"
"Kayıtlar takas sırasında sana verilecek."
Grace Faroe'ye soğuk, avukatımsı bir gülüşle baktı. Uğuldayan bir sessizlik vardı. Grace'in tırnakları avucuna daha da sert batıyordu. Faroe Grace'in sol elini aldı ve kan oturan tırnak izli yerleri ovdu.
"Otay Mesa geçişini biliyor musun?" diye sordu Hector.
Grace Faroe'nin de anlaması için "Evet, Otay geçişini biliyorum," dedi tekrarlayarak.
"Takası orada yapacağız," dedi Hector İspanyolca. "Ted Franklin'i getir. Kayıtların gerçekliğini onun dudaklarından duyacağım, anlıyor musun?"
"Evet, Ted benimle birlikte olacak. Tam olarak nerede buluşuyoruz?"
"Seni arayacağım. Ayrıca..."
Grace'in kalbi bir an için durdu. Sonra öncekinden de hızlı atmaya başladı.
"Evet."
"Joe Faroe sizinle birlikte olacak. Ted de, başka kimse yok."
"Joe, bunu planlamamıştım." Hector Grace'in söylediklerini dinlemeden sert bir İngilizce ile konuşmaya başladı.
Faro'ya gelir ya da anlaşma yok. O zeki Amerikalıyı da görmek istiyorum, anlaşıldı mı?
Oldukça, benimle birlikte olacak.
Hector telefonu kapadı, Grace de.
Senin de birlikte olacağıma söz verdiğini mi duydum diye sordu Faro'ya. Evet, bu sorun olur mu? Belli ki senin söylediğin gibi depoyu kullanacak.
Evet ama orada seninle birlikte olmayı planlamamıştım.
Şaşırarak sordu Grace. Nerede olacaktın?
Tünelin Meksika ucunda. Hector'ın arkasından gizlice yaklaşacaktım.
Sessizlik. B planın nedir diye sordu Grace.
Üstünde çalışıyorum.
Faro ve Rahip Magon'u bulmaya gitti. Eğer Carlos Calderon'la birinin doğrudan bağlantısı varsa, Faro'ya bu bilgiyi kesinlikle Vatikan casusundan öğrenebilirdi. Tijuana, Pazartesi 10.15, 72. Bölüm. Lain temizlik malzemelerinin bulunduğu bir odada oturmuş, top yerine çeşitli kafaları kullandığı bir futbol oynadığını hayal ediyordu. Günün man kafası olarak yeni adayı Fernando Diaz'dı. Hector'un bitmek bilmeyen soyundan bir yeğen, belki de onlar Hector'un piçleriydiler. Kesinlikle bu sıfat için gerekli davranışlara sahiplerdi. Yeğenlerinden bazılarını top yerine iki kale direği arasında tekmeleme düşüncesi, Lane'i şişmiş yüzünün ağrısını düşünmekten ve dişlerini sıkmasına sebep olan inanılmaz derecedeki tuvalet ihtiyacının geldiği gerçeğinden alıkoyuyordu. Yine de tüm saniyeler dakikalara dönüşüyor ve zaman geçiyordu.
''Bunu yapma, bunu düşünme, Fernando'yu hayalarından tekmelediğini düşün.''
Saat 12.30'da nasıl köpek maması olacağını kapıdan Lane'e sürekli fısıldayan Fernando'dan Lane gerçekten bıkmıştı.
Babam bunun olmasına izin vermeyecek, değil mi?
Lane babasına daha çok güvenmeyi istedi ama güvenemiyordu. Bu da şimdiye kadar babasının onu hayal kırıklığına uğrattığı diğer pek çok olayın arasına girebilirdi.
Hey, yine de eğer bu olursa en azından son kez olacak.
Lane gülümsemeye çalıştı. Sesi daha çok ağlıyormuş gibi çıktı. Lane parmak uçlarını yeniden duvarda asılı duran süpürgelerin saplarında, faraşlarda, elektrik süpürgesi hortumlarında gezdirdi. Eğer iyi bir ninja olsaydı bir süpürge sapını kırar ve tek başına bir orduyu dağıtabilecek bir adam gibi savaşırdı.
Ama bir ninja değildi ve bir ninja olamayacak kadar mantıklıydı. Zamanından önce ölmeye gerek yoktu.
Hector temizlik odasının kapısını açıp içeri girerken
''Merhaba evlat'' dedi.
Lane aniden gelen ışığa gözlerini kapatarak baktı. Esir bir kuşunki gibi atan kalbi ağzına geldi.
''İyi misin?'' diye sordu Hector.
''Oh kesinlikle kendimi harika hissediyorum. Kilit altında ölmeyi beklerken keyfe kadar zaman geçiriyorum. Ve Hector'un nefesi 20 adım uzaklıktan akrepleri bile öldürebilir.
Tuvaleti kullanabilirim.''
Lane'in tek söylediği buydu. Hector şaşırtıcı derecede kuvvetli bir şekilde Lane'i kaldırdı ve ona koridorun karşısındaki bir odayı işaret etti.
''Geç kalma'' dedi. Hector ağzının köşesinde duran sigarasından derin bir nefes çekerek. ''Babacığın senin, o bekler.''
''Babam, buraya benim için mi geliyor?''
''Sen gidiyor, sonra biz gidiyor, haydi bakalım çabuk.''
Lane öylesine rahatlamıştı ki neredeyse altına kaçıracaktı. Babasının onun için gerçekten geleceğine inanmakta güçlük çekiyordu.
''Babam mı?'' diye sordu.
''Si, si'' diye sabırsızlıkla cevapladı Hector. ''Haydi çabuk.''
Lane hızla koridorun karşısına geçti. Cebindeki disket sürücüsünün hafif ağırlığını her bir adımda hissederek.
San Isidro, Pazartesi 10.15, 73. Bölüm.
Faro ve Grace geri döndüklerinde Steele ile FBI ajanı temkinli bir şekilde tokalaşıyorlardı. Steele bir zamanlar elçiyken yaptığı gibi sözcükleri tartarak, müfettiş özel ajan Cook tüm olaylarda FBI'nin yetkisi ve bilgisi dahilinde gerçekleşecek bir anlaşmayı kabul etti dedi. Onun gözetleme ve silah takımları takası incelikli bir şekilde takip edecek. Cook saha komutanı olarak tehlikeli olduğunu düşündüğü bir durumla karşılaşırsa operasyonu iptal etme otoritesine de sahip olacak. Faro'ya öylece kala kaldı.
İptal etmek mi? Tehlike mi? Onun tek endişelendiği Franklin'in şişman kıçına bir kurşun yemesi.
Elimde olsa dedi Cook, onu bir kurşun da kendim sıkardım. Muhbirler tanırım. Onların altında yaşadıkları kaygan kayalardan nefret ediyorum.
Cook Grace'e baktı.
St. Kilda yerine önce bana gelmiş olmanı dilerdim. Bu iş çok daha temiz halledilebilirdi.
Gerektiği zaman da sizin varlığınızdan haberdar değildim dedi Grace. Ama ilk, orta ve son isminizi bilseydim yine de St. Kilda danışmanlığına giderdim. Onlar benim çıkarlarımı temsil ediyorlar. Yalnızca benim çıkarlarımı. Cook'un yüzü asıldı.
Calderon'un görev ekibinde 2 yıl çalıştıktan sonra eğer benim oğlum rehin alınmış olsaydı ben de St. Kilda'ya gitmeyi düşünürdüm ve kariyerime elveda derdim.
Faro'ya mutfakta tezgahın üzerindeki sürahiden kendine bir fincan kahve doldurdu ve Cook'a döndü. Ama yine de hala oyunu, rozetin her şeyin üstünde gelirmiş gibi oynaman gerekiyor, öyle değil mi?
Operasyon kontrolü, kıçını rahatsız edip duran şey bu mu diye sordu Cook. Patronlarıma ellerim temiz bir şekilde gitmem gerektiğini biliyorsun. Bu da sınırın bu tarafında operasyon kontrolü anlamına geliyor.
Faro ve kahvesinden bir yudum aldı ve duymak istediği şeyi bekledi.
Ama bu tünelin diğer ucunda olan şeyleri umursayacağım anlamına gelmez dedi Cook. Hector'ı gözler önünde vurup askılarından sürükleyerek Birleşik Devletlere götürmek istiyorsan yap. Ama bana bunu önceden söyleme.
Ve bu Faroe'nin duymak istediği şeydi. İnkar edilebilirlik dedi Faroe, Cook'u selamlayarak.
St. Kilda'nın varoluşunun en büyük sebebi, bunu biliyorsun ama bir problemimiz var.
Sadece bir tane mi diye acı bir şekilde sordu Cook. Hector beni sınırın bu tarafında görmek istiyor dedi Faroe'ye. Cook Faroe'nin söylediklerinin olası anlamlarını düşünürken Steele bir tuzaktan mı şüpheleniyor diye sordu.
Hayır, yalnızca bana görebileceği bir yerde olmadığım sürece güvenmiyor.
Akıllı eleman dedi Cook Steele'a baktı. Sizden başka biri güneyde bu işi halledebilir mi?
Hayır dedi Faroe hemen.
''Nasıl yani?'' diye sordu Cook. ''Bilmediğin bir klonun mu var?''
''Hayır ama artık bu resmen bir federal dava olduğuna göre St. Kilda operatörlerinin hayatlarını ya da özgürlüklerine mal olacak bir karar alamayız.''
''Hey bak!'' dedi Cook. ''Sınırın diğer tarafında operatörlerinizin ne yaptığını sormayacağımı söyledim. Benim yetki alanımda değil, benim sorunum da değil.''
İstediğin kadar dokunulmazlık sözü verebilirsin dedi Faro'ya. Ama bu sözünü tutman müdürüne, merkez daire başkanına ve bir takım yargıcına bağlı.
Cook mutlu görünmüyordu ama tartışmadı.
Elçi 16 yıl önce başından geçenleri bana anlattı.
O zaman niçin sisteme inanmadığımı ve niçin başka St. Kilda operatörlerini de sizin oyununuza alet etmediğimi anlıyorsun.
Yani operasyonun güney bölümünü iptal etmeyi mi düşünüyorsun diye sordu Cook.
Böyle bir şey söylemedim. Senden tek istediğim 10 adım uzunluğunda bir merdiven ve 47 numara koşu ayakkabıları.
Cook Steele'a baktı.
O ciddi mi?
Üniversitedeyken 150 metrede koşardı dedi Steele. Hala koşuyor.
Grace elini Faroe'nin koluna koyup ne yapacaksın diye sordu.
Sana bunu Cook'un önünde kesinlikle söylemeyeceğim. Çünkü yasa dışı ters giriş hakkında bilgiler barındırıyor olabilir.
Grace göz kırptı.
Ne?
Güney'e giderken sınırdaki çitlerin üzerinden atlamak dedi Faro'ya. İşler Otay Mesa'da böyle yürümez. Bu konuda bana güven.
Grace'in ciğerleri içinde tuttuğu çığlıklarla acıdı.
Nefesini tutmanın kimseye faydası yok. Nefes al.
''Pekala'' dedi Grace, ''benden ne yapmamı istiyorsun?''
Faroe hafifçe gülümsedi. ''Bazı eyaletlerde hala yasa dışı olan şeyleri.''
Grace güldüğünü işitinceye kadar gülebileceğini sanmıyordu. Onu boğan stresin bir kısmı hafiflemişti sanki. Ta ki saatine bakana kadar.
''Nefes al.''
San Isidro, Pazartesi 11.15, 74. Bölüm.
Faroe, Grace ve Steele St. Kilda komuta merkezinin arkasındaki gölgede oturmuş etrafı izliyorlardı. Önce Ensenada'yı sonra kıyıyı sırılsıklam eden yağmur yüklü bulutların aksine park alanında toplanan fırtına daha patlamamıştı.
Faro'ya görev ekiplerinin mi yoksa fırtınanın mı önce patlayacağını bilmiyordu. Bir çift mavi FBI otobüsü, bir mobil komuta merkezi ve en az bir düzine sivil sedan ve kamyonlar St. Kilda'nın otobüslerinin yanına dahil oldu. Kask takan mavi tulumlu silahlı ekipler, Rivas görev ekibinden sivil ajanlar, yarım düzine eyalet ve federal ajanları etrafta dolanıyorlardı. Alfa erkekler ve ketum alfa kadınlar dik bir şekilde yürüyor, öldürmek ya da ölmek için bir sinyal bekliyorlardı.
''İşte kimin eli kimin cebinde belli değil diye buna derler.'' dedi Faro'ya. ''Bana niçin hükümet görevinden ayrıldığımı hatırlattı. Çok fazla görevli var.''
Steel gülümsedi.
''Kendinle gurur duy. Washington DC'ye kadar birçok kişinin kıçını yakan bir ateş başlattın. Son telefon görüşmem başsavcının başdanışmanıylaydı ve bana kendimizi en yüksek öncelikli bir federal sorguya bulaştırarak ne yaptığımızı sordu.''
''Sizin yanıtınız ne oldu?'' diye sordu Grace.
''Ona bazı St. Kilda operatörlerinin FBI'ın en çok aranan ilk 10 listesindeki 3 numarayı yakalamalarını hızlandıracak gizli istihbarat sağlamayı kabul ettiğimi söyledim. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın düzenli olarak özel dedektiflerin bulduğu kanıtları kullandığımı belirttim.''
''Bunlar onun kendini sıcak ve ıslak hissetmesini sağladı mı?'' diye sordu Faro'ya.
''İç çamaşırının durumunu sormadım.'' dedi Steele.
''Tek istediği bir şey ters giderse merkez daire başkanı için inkar edilebilirlikti.'' dedi Grace.
''Kesinlikle.'' dedi Steele. ''Ayrıca bana gizli istihbaratçıların gerçek kanun koruyucularının rolüne soyunmasının yasak olduğunu hatırlattı.''
''Bu ne anlama geliyor?'' diye sordu Grace.
''Silah kullanmayacağız.'' dedi Faro'ya elindeki uydu telefonunu havaya atıp tutarken. ''Çizme yok, rozet yok, o oyuncaklar Birleşik Devletler'in gerçek ajanlarına özel.''
''Silah yok, öyle mi?'' dedi Grace.
''Kalplerimizin üstüne bir hedef çizelim ve ölmeyi umalım.'' dedi Faro'ya.
''Kötü şeyler söylüyorsun.'' diye omurdandı Grace.
''Yani Birleşik Devletler içinde kimseyi vurmayacağıma söz veriyorum.'' dedi Faro'ya. ''Birleşik Devletler'in altı ise farklı bir konu.''
Faro Steele'a baktı. ''Beni gerçekten bir gizli istihbaratçı olarak mı tanımladın?''
''Gizli istihbaratçı, bu sadece bir tanım.''
''Bok da bir tanım ve ajanlar muhbirler hakkında öyle düşünüyorlar.'' ''Oh pardon, gizli istihbaratçılar hakkında.''
Faro elindeki uydu telefonunu havaya atıp tutmaya devam ediyordu. Çıktığı en yüksek noktada telefon çalmaya başladı. Faro telefonu yakaladı, bir tuşa bastı ve Faro'ya dedi.
''Merhaba aşağılık herif.'' dedi Hector. ''El Rey Meksika yemeklerinin otaydaki deposunu biliyor musun?''
''Bulabilirim.''
''Franklin'i, sert kızı ve kendini getirmeyi unutma bir saat sonra.''
''Orada olacağız. Ama bir şey olmadan önce Lane'in hayatta olduğuna dair kanıta ihtiyacım var. Lane'i görmemize ve konuşmamıza izin vermeye hazır ol.''
''Kadın daha demin.''
''Dosyaları sana vermeden önce onunla konuşacağız. Yoksa anlaşma yok.'' ''Anlaşıldı mı? Ve dosyaları bizzat sana vereceğiz. Adamlarına güvenmiyorum.'' Hector güldü.
''Si, Amerikalı. Sen dinle.''
''Dinliyorum.'' Faro'ya konsantre oldu. Hector'un verdiği 7 numaralı kodu tekrar edip ezberini aldı ve ona için bekledi. Hattaki ses kesildi. Faro'ya telefonu kapattı ve arayan Hector'dı. ''Takas düşündüğümüz gibi El Rey Meksika yiyeceklerinin deposunda gerçekleşecek.'' Ön kapısının giriş kodunu aldım.
Ne zaman buluşulacak?
Bir saat sonra. Faro Steele'a baktı. Çocuklar neredeler?
Tam olarak olmalarını istediğin yerdeler. Sınırdaki çalılıkların arasında dedi Steele. Mary hala çitleri seninle birlikte aşmak için kulis yapıyor.
Faro'ya başını salladı ve bu sefer değil dedi. Dişlerinin arasından tiz bir ıslık çıkararak seslendi.
Hey Cook! Otaydaki depoya gidip silahlarını içeri gizlice sokmak için bir saatten az zamanım var.
Cook ellerini salladı ve emirler yağdırmaya başladı. İnsanlar etekleri tutuşmuşçasına koşuşturmaya başladılar. Faro'ya ayağa kalktı ve sahile doğru ilerledi.
''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Steele.
''Birkaç dakikalığına da olsa bu kalabalıktan uzaklaşmam gerekiyor.''
33. ayrımın sonu. Sayfa 408.